Ayrım 29. Reagan'ın Köpekleri. Henning Mankell. Sayfa 399. Burniers kararını verdi. Masanın altındaki zile bastı ve bir görevli elinde mavi dosyayla içeri girdi. Kısa bir süre sonra Wallander dosyanın fotokopisini almıştı. Ne var ki bu belgenin varlığından çok az kişinin haberi olacağını biliyordu. Burniers bu raporun varlığının sorumluluğunu asla üstlenmeyecekti. İsveçli polis Wallander'e belgenin bir kopyasının verilmesi dost uluslararası da var olan tüm yasa ve kurallara aykırıydı. Ama o bunda bir sakınca görmemişti. Eğer biri soracak olursa, ki Wallander bunu pek olası görmüyordu, Murniers nasılsa söyleyecek bir şeyler bulurdu. Wallander onun buna neden izin verdiğini anlayamadı. Bunu binbaşının anısına mı yapmıştı, yoksa ülkesi için mi? Ya da Wallander'in onca şeyden sonra bir yolculuk hediyesini hak ettiğini mi düşünmüştü? Konuşmaları sona erdi, artık daha fazla söyleyecek bir şey kalmamıştı. ''Şu anda kullandığınız pasaportun süresinin bitmek üzere olduğunu biliyorum.'' dedi Murniers. ''Ama hiçbir sorunla karşılaşmadan İsveç'e dönmenizi sağlayacağım. Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz?''
''Yarın döneceğimi sanmıyorum.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Herhalde öbür gün dönerim.''
Albay Murniers avluda bekleyen arabaya kadar ona eşlik etti. Wallander birden Peugeot'sunun Polonya sınırından uzak olmayan bir yerde, Almanya'daki bir çiftlikte olduğunu hatırladı.
''Arabamı nasıl alacağımı bilemiyorum.'' dedi.
Murniers ona şaşkınlıkla baktı. Wallander Murniers'in gelecekte daha iyi bir Letonya için mücadele eden insanlara ne kadar yakın olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaktı. O yalnızca kendisine izin verilenleri anlayabilmişti. Bu asla anlayamayacağı bir şeydi. Murniers Wallander'in Letonya'ya nasıl girdiğini bilmiyordu.
''Neyse, önemli değil.'' dedi Wallander.
Ah, şu lanet olasıca Lipman diye geçirdiği içinden öfkeyle. Acaba sürgündeki Letonya grupları arabalarını kaybeden İsveçli polisler için bir fon ayırdılar mı? Böylesi bir şeyin olmayacağını biliyordu. Belki de yorgunluktan hala tam olarak düşünemiyordu. Doğru dürüst dinlenmeden önce bu tür şeyleri düşünmesi iyi ederdi. Wallander'i Bay Balleyapa'ya götürecek arabanın yanına geldiklerinde vedalaştılar. ''Havaalanına sizi geçirmeye geleceğim.'' dedi Murniers. ''İki biletiniz olacak. Bunlardan biri sizi Helsinki'ye, diğeri ise Helsinki'den Stockholm'e götürecek. İskandinav ülkelerinde pasaport kontrolü yapılmadığından kimse Riga'ya geldiğinizi öğrenmeyecek.'' Araba hareket ederek avludan çıktı. Arka koltuğu şoförden ayıran bir cam panel vardı. Wallander arabanın içinde otururken Murniers'in söylediklerini düşündü. Kimse onun Riga'ya geldiğini öğrenmeyecekti. Bu konuyu babasıyla bile konuşamayacağını fark etti. Böylesi bir olayın gizli kalmasında sayılamayacak kadar yarar vardı. Ayrıca anlatsa bile ona kim inanırdı ki? Başını arkaya dayayarak gözlerini kapadı. Şu anda en önemli şey Bay Balleyapa'ydı. İsveç'e döndükten sonra olacaklarıysa o zaman düşünürdü. Bay Balleyapa'nın evinde iki gün kaldı. Doğru anı bekleyip durmuş ama bu doğru anda hiç gelmemişti. Bu doğru ana en uygun ansa ikinci akşam kanepede oturup fotoğraflara baktıkları zamandı. Murniers'ten ayrılıp genç kadının evine geldiğinde Bayba onu sanki bir yabancıyı karşılar gibi karşılamıştı. Neden rahatsız olduğunu anlayamadığı için huzursuzdu. Zaten ne bekliyordu ki? Genç kadın ona tavuklu güveç pişirmişti ama tavuklar lezzetli değildi. Wallander onun iyi bir aşçı olmadığını anladı. Onun bir entelektüel olduğunu aklımdan çıkarmamalıyım diye geçirdiği içinden. Yemek pişirmek yerine toplumu daha iyi bir yere getirmeyi düşleyen biri o. Yan yana mutlu mesut her zaman yaşayamamalarına karşın dünyada her iki türe de ihtiyaç vardı. Wallander yoğun bir melankoliye kaptırmıştı kendini ama neyse ki bunu belli etmedi. O bu dünyadaki iyi aşçılardan biriydi, hayalci biri değildi. Polisin de zaten hayalci olması söz konusu değildi. Onlar gözlerini gökyüzüne dikmek yerine burunlarını akla hayale gelebilecek her türlü pisliğe sokmak zorundaydılar. öte yandan genç kadına aşık olmaya başladığının farkındaydı. Zaten bu yüzden de yoğun bir melankoliye kaptırmıştı kendini. Dünyanın en tehlikeli ve garip görevini yerine getiren biri olarak yüreğindeki bu acıyı bir kenara atmaya çalıştı. Bayba ona ertesi gün Stockholm'e vardığında arabasının orada kendisini bekliyor olacağını söylediğinde buna hemen hemen hiç tepki göstermedi. Kendine acımaya başlamıştı. Bayba ona kanepede bir yatak yapmıştı. Wallander genç kadının yan odadan gelen düzenli nefeslerini duyabiliyordu. Yorgun olmasına karşın uyuyamamıştı. Sürekli olarak kalkıyor, evin içinde dolaşıyor ve binbaşının öldürüldüğü sokağa bakıyordu. Köpekler artık orada değildi. Onlar da Putnis'le birlikte ölmüşlerdi. Geriye yalnızca acı dolu bir boşluk kalmıştı. Ülkesine dönmeden bir gün önce Albay Putnis'in İNS ve arkadaşlarını gömdüğü mezarları ziyaret ettiler. Mezarların başında ikisi de hıçkırarak ağladı. Wallander terk edilmiş bir çocuk gibi ağlıyor, bir yandan da nasıl bir dünyada yaşadığını ilk kez fark etmişçesine iç çekip duruyordu. Bayba beraberinde getirdiği gülleri mezarların üstüne serpti. Wallander ona binbaşının belgelerinin fotokopisini vermişti ama Bayba henüz bunları okumamıştı. Riga'dan ayrıldığı sabah kar yağıyordu. Murniers, Wallander'i havaalanına götürmek üzere Bayba'nın evine gelmişti. Kapıda birbirlerine sanki batan bir gemiden kurtulan iki yolcu gibi sarılmışlar, sonra da Wallander arabaya binmişti. Wallander uçağa binmek üzere çıkış kapısına doğru gitmeye hazırlandı. ''İyi yolculuklar'' dedi Murniers. O da gittiğine seviniyor olmalı diye geçirdiği içinden Wallander. ''Beni özlemeyeceğinden eminim.'' Uçak rotasını Riga'nın sol tarafına çevirdi ve sonra da pilot uçağı Fin körfezine yöneltti. Uçak daha tam olarak havalanmadan Wallander başını arkaya yasladı ve derin bir uykuya daldı. Akşamüstü Stockholm'e indi. Havaalanında adının anons edildiğini ve danışmada beklenildiğini duydu. Görevlilerden biri içinde pasaportu ve arabasının anahtarı olan zarfı uzattı. Arabası taksi durağının hemen arkasında duruyordu. Wallander arabasının yıkanmış ve tertemiz olduğunu gördü. Arabanın içi sıcacıktı. Biri arabada oturmuş kendisini beklemiş olmalıydı. Hiç zaman kaybetmeden arabasına atlayarak Üstad'a, oradan da Maria Caddesi'ndeki evine gitti. Eve vardığında şafak sökmek üzereydi. Sonuncu bölüm. Mayıs ayı başında Wallander odasında oturmuş Spor Toto kuponunu doldururken Martinson kapıyı vurarak içeri girdi. Hava hala soğuktu, bahar henüz Skåne'ye gelmemişti ama Wallander temiz hava almak için penceresini açmıştı. Bir ağacın dallarına tünemiş ispinozların cıvıltılarını dinlerken bir yandan da hangi takımın kazanabileceğini düşünmeye çalışıyordu. Martinson kapıda belirince Wallander kuponu bir kenara koyarak yerinden kalkıp pencereyi kapattı. Martinson'un nezle olmaktan çok korktuğunu biliyordu. ''Seni rahatsız etmiyorum ya?'' diye sordu Martinson. Riga'dan döndüğünden bu yana Wallander arkadaşlarına mesafeli davranıyordu. Bazıları Alplerde kayak yaparken nasıl düşüp de elini kırdığını kendi aralarında sorup duruyorlardı. Buna bir anlam verememişlerdi. Kimse ona bu soruyu doğrudan soramıyor ve moralinin zaman içinde düzeleceğini düşünüyorlardı. Wallander de arkadaşlarına ters davrandığının farkındaydı. Onların işlerini zorlaştırmak elbette istemiyordu. Ama nasıl eski Wallander olacağını da kestiremiyordu. Sanki eski Wallander artık yaşamıyor gibiydi. Öte yandan eski Wallander'i özleyip özlemediğinden de emin değildi. Kendi hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Alplere yaptığı sözüm ona yolculuk yaşamında ne denli az gerçeğin olduğunu ona öğretmişti. Yalan dolanla yaşayabilecek türde biri olmadığını biliyordu ama bir yandan da dünyanın gerçekte nasıl bir yer olduğuna ilişkin cehaletinin bunda etkisi olup olmadığını kendisine soruyordu. Aslında bu cehaletten çok naiflikten kaynaklanıyordu. Odasına birileri geldiğinde içinde yoğun bir suçluluk duygusu duyuyor ama ortada ters bir şey olmadığını varsaymaktan başka bir şey de aklına gelmiyordu. Nasıl davranacağını bilmiyordu.
Hayır, beni hiç de rahatsız etmiyorsun dedi dostça bir tavırla konuşmaya aşırı özen göstererek. Otursana. Martinson son derece rahatsız koltuklardan birine geçip oturdu. Sana garip bir şey anlatacağım dedi. Daha doğrusu iki şey. Sanki geçmişten bazı hayaletler bize uğramış gibi. Wallander Martinson'un olayları ifade ediş biçiminden hiç hoşlanmazdı. Polis oldukları için acı gerçekleri bir yana itip olayları şiirsel, ılımlı bir ifadeyle anlatmalarına gerek yoktu. Ama bir şey söylemeden sözünü tamamlamasını bekledi. Kurtarma botunun İsveç kıyılarına doğru sürüklenmekte olduğunu haber veren adamı hatırlıyor musun diye sürdürdü konuşmasını Martinson. Kimliğini açıklamamıştı ve bizler de onun kim olduğunu bir türlü öğrenememiştik. İki adam vardı dedi Wallander. Martinson evet anlamında başını salladı. Önce birincisinden başlayalım dedi. Birkaç hafta önce Annette Brolin ağır yaralamayla suçlanan bir adamı sicili temiz olduğundan tutuklamaktan vazgeçmişti. Wallander kulaklarını dikmiş dinliyordu. Adamın adı Holmgren'miş diye sürdürdü konuşmasını Martinson. Swedberg'in masasının üstünde duran bir gazeteden bu saldırı olayını okudum. Byron adındaki balıkçı teknesinin sahibi olduğunu öğrenince jetonum düştü. Holmgren adındaki adamın tayfalarından biri olan ve aynı zamanda yakın arkadaşı Jacobson'u fena halde dövdüğünü öğrendiğimde de bu haber daha çok ilgimi çekti. Wallander Brantevik limanındaki olayı hatırladı. Martinson haklıydı. Evet, hayaletler dönmüştü. Martinson'un neler anlatacağını merak etmeye başladı. İşin ilginç yanı bu olayı Jacobson'un polise haber vermemesi. Üstelik çok acımasız bir şekilde dövülmüş olmasına karşın dedi Martinson. Peki kim haber vermiş? Brantevik limanında Holmgren arkadaşına krank koluyla saldırmış ve oradan geçen biri olayı görünce polisi aramış. Jacobson hastanede 3 hafta yatmış. Çok kötü bir şekilde saldırıya uğramasına karşın Holmgren'i polise şikayet etmek istememiş. Swedberg bu şiddet olayının arkasında ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Ama ben daha sonra bu olayın kurtarma botuyla ilgisi olup olmadığını düşünmeye başladım. Bizimle bağlantı kurduklarını diğerinin öğrenmesini istemediklerini hatırlıyor musun? Ya da biz öyle düşünmüştük. Hatırlıyorum dedi Wallander. Bay Holmgren'le konuşmaya karar verdim diye sürdürdü konuşmasını Martinson. O da bir zamanlar Maria Caddesi'nde oturuyormuş. Şimdi oturmuyor mu? Oturmuyor. Onu görmeye gittiğimde taşındığını öğrendim. Hem de çok uzaklara taşınmış. Portekiz'e. Göçmen başvurusunda bulunmuş. Ve yeni adresinin de Azor Adaları civarlarında bir yerde olduğunu belirtmiş. Byron adlı teknesini de Danimarkalı bir balıkçıya satmış. Martinson durdu. Wallander ona düşünceli bir tavırla baktı. ''Bunun son derece garip bir hikaye olduğunu kabul etmelisin.'' dedi Martinson. ''Bu bilgiyi Riga polisine geçelim mi, ne dersin?'' ''Hayır.'' dedi Wallander. ''Buna gerek yok ama bana anlattığın için teşekkür ederim.''
''Dahası var.'' dedi Martinson. ''Şimdi hikayenin ikinci bölümüne geliyor sıra. Dün gazete okudun mu?''
Wallander basının ilgi gösterdiği polisiye olaylar olmadıkça gazete almıyordu. Başını iki yana sallayınca Martinson konuşmasını sürdürdü.
Keşke okusaydın. Daha sonra Göteborg gümrük polisi tarafından çıkarılan Rus bandıralı bir balıkçı teknesinden geldiği anlaşılan kurtarma botuyla ilgili bir yazı vardı. Vinga açıklarında bulmuşlar. Rüzgar olmadığından bu oldukça garip. Teknenin kaptanı pervanelere arızalı olduğundan doka çektiklerini açıklamış. Doggerbank'ta balık avlamak için ağlarını denize atmışlar ancak o zaman kurtarma botunun kaybolduğunu fark etmişler. Bir rastlantı sonucu orada bulunan polis köpeklerinden biri botu koklamaya başlamış. Birkaç kilo birinci sınıf uyuşturucunun botun içinde saklandığı ortaya çıkmış ve polis Polonya'daki bir laboratuvara uyuşturucuyu göndermiş. Bu da bir türlü yanıtını bulamadığımız emniyetten çalınan kurtarma botu konusuna açıklık getiriyor. Bence o botta uyuşturucu olduğu için emniyetten çalındı.
Wallander ölümcül hatasının bir kez daha yüzüne vurulduğunu hissetti. Martinson elbette haklıydı. Asla bağışlanamayacak bir hata yapmıştı. Aynı anda Martinson'a her şeyi açıklamak, Alplerde tatil yapmaya gitmenin yalnızca bir bahane olduğunu, gerçekte ne olduğunu açıklamak istediğini fark etti.
Haklısın dedi ama o adamların neden öldürüldüklerini öğrenebileceğimizi hiç sanmıyorum.
Böyle konuşma dedi Martin son ayağa kalkarken. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Her şeye karşın bu olayın bize bazı ipuçları verdiğini düşünüyorum.
Wallander başını salladı ama hiçbir şey söylemedi. Martinson kapının önünde bir an duraksayarak Wallander'e döndü.
''Ne düşünüyorum biliyor musun?'' diye sordu. ''Bu elbette yalnızca benim kişisel düşüncem ama ben yine de Holmgren'le Jacobson'un bir şekilde kaçakçılık işinde olduklarını ve kurtarma botunu bir rastlantı sonucu gördüklerini düşünüyorum. Dolayısıyla polisle doğrudan bağlantı kurmak istemediler.''
''Ama bu saldırı olayını açıklamıyor.'' dedi Wallander.
''Belki bizimle bağlantı kurmamak konusunda anlaştılar.''
''Haklı olabilirsin ama yine de emin olamayız.'' Martinson odadan çıkınca Wallander yeniden pencereyi açtı, sonra da Sportoto kuponuna geri döndü. Riga'dan döndüğünde Trelleborg lastik şirketinden gelen ve kendisini görüşmeye çağıran mektubu bulmuştu. Onlara şu anda işleri gereği bunu düşünemeyeceğini söylemiş ama mektubu da atmayarak çekmecesine koymuştu. O gün akşama doğru rıhtımda yeni açılan kafeye gitti. Bir kahve isteyerek Bay Baliepa'ya bir mektup yazmaya koyuldu. Yarım saat sonra yazdıklarını okuyunca mektubu yırtıp attı. Kafeden çıkarak rıhtıma gitti. Kağıt parçacıklarını ekmek kırıntıları gibi suya attı. Ona ne yazacağını hala karar verememişti. Ama onu çok özlemişti.
Son. Kitabın sonu. 23 Kasım 2021. Sayfa 409.